TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programıyla huzurlarınızdayız bir hafta aradan sonra. Ben Nesibe Sarıhan, değerli hocam Fatih Çıtlak stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
Yaratılış gayesi çizgisinde kalmak, ezel ebed şuurunda olmak için belki de sık sık ilk yaratılış fıtratımızı hatırlamak gerekiyor. Nereden gelip nereye gittiğimizi düşünüp, insan olmamızın sorumluluğunu idrak edebilmek, kulluk bilincimizi sağlamlaştırmak için üzerinde durmamız gereken konulardan biri de tevazu olabilir mi? Tevazu sahibi olabilmek, gösterişten uzak durabilmek için nasıl davranmalıyız? Güzel ahlak ve tevazunun aşk bağlamı nedir hocam?
Evet, hakikaten girizgah olarak hani derler ya, artık topu bize pasladınız, bunu güzelce gole çevirmek de belki bizim biraz artık konuşmanın şekline bağlı.
Eyvallah.
Ben deniz böyle basit sözlerle girmek istemiyorum. Çok mühim bir konu ama konu tevazu olunca biraz daha mütevazi olmak gerekecek herhalde.
Eyvallah.
Şimdi efendim, tevazuyla alakalı bizim algılarımız nelerdir? Bizim algılarımız, işte sizin de buyurduğunuz gibi biraz onu dillendirdiniz. Yani tevazu denildiğinde göze çok batmamak mı aslında? Yani bu programı şu an ilk defa dinleyenler veya daha evvel dinleyenler de, bu bildiğim bir mevzu, zaten ben mütevazıyım, efendim çok da dinlememe gerek yok, bilmediğim başka bir zaman dinlerim demesinler. Çünkü belki birazdan sürpriz açıklamalar onları bekliyor olacak. Şimdi biz tevazuyu ne anlıyoruz? İşte fazla göze batmamak olarak mı algılıyoruz? İşte çok kibirli konuşmamak, çok üst perdeden laflar söylememek, giyimde kuşamda fazla abartılı olmamak. Yani ne bileyim, bakıldığında toplum içerisinde ne kadar sükseli, ne kadar güzel giyinmiş dedirtmemek mi tevazu? Bunlar, yani biraz daha birkaç örnek daha verelim. Yani yaptığı işi anlatmamak, kendi birikimini öne koymamak, kariyerinden, efendim bulunduğu makam mevkilerden bahsetmemek. Şimdi bunlar, eğer aşk ve ahlak bağlamından bakarsak, hem tevazunun alameti olabilir, hem de tevazuyla hiç alakası olmayabilir. Çünkü dedik ki biz, bizim bu konuşmalarda aşk ve ahlak bağlamında hep şuna dikkat etmemiz icap ediyor. İnsanın amelini, güzel olan fiilini ortaya çıkartacak şey niyetten ibarettir. Bir insanın niyeti ve düşüncesi yoksa, bu yapılan hareketler dışarıdan bakıldığında fevkalade gibi görünse de, amel olarak, yani amel dediğimizde tabii amelilik falan filan gibi anlaşılmasın ki o da ulvi bir meslektir. Helalinden çalışılan her meslek ulvidir. Helal için çalışılan, helal emek için, helal alın teri neticesinde ve lokması için çalışılan her meslek azizdir. Yani bunun böyle müdürlüğüyle, binlenmesiyle, çöpçülüğüyle vesairesi hiç alakası dahi yoktur. Bu parantezi de kapatmış olalım. Yani bizim değer kazanabilmesi için, bizim şahsiyetimize faydası olabilmesi için, aşk ve ahlak bağlamında güzel bir şey olabilmesi için niyet ve tefekkür lazımdır. Yani ne demek? Efendim, bir insan mütevazı denilsin diye hareket ediyorsa, bu riya ile kılınan namazdan, gösteriş için yapılan bir yardımdan hiç farkı yoktur. İnsanlar, Fatih hocam çok mütevazi kardeşim, adam safi tevazuya dedirtmek için Fatih hoca hareket ediyorsa, bunun tevazuyla aynı cümlede bulunması büyük bir bahtsızlıktır. Yani cehennemin cennet adı altında sunulmasından da hiçbir farkı yoktur. Bir kere şunu anlayacağız, tevazu gerçekten sağlam bir niyetle yapılmalı. Peki ne niyetiyle yapılmalı? Tuhaf gelebilir. Hani bu da mı oraya dayanıyor denebilir. Tevazu Allah için olur. Bakın tevazu...
Hiç tuhaf değil hocam ayrıca. Yok, bütün programlar başından beri takip eden dinleyicimiz bunu hiç tuhaf bulmayacaktır.
Değil, bu programların yani şöyle gidişatına bakarsak çok tabii bir gelişme. Fakat insanlarda şöyle bir kanaat var. Bir insan Allah'ı hiç tanımadığı halde, dindar olmadığı halde de tevazu sahibi olabilir derler. Şimdi bunu tahlilini çok fazla felsefi, efendim pedagojik olarak, psikolojik olarak çok fazla irdelemeyeceğiz. Fakat tevazu kelimesini konuşuyorsak, tevazu benzerini değil. Yani çünkü biz bunu nereden yaptık? 10 program, 14 program evveline gidelim. Orada dedik ki bir akıldan doğan, aklıyla insanın, ben böyle bir ortamda yaşıyorum. Bu toplumda yaşayabilmem için benim mütevazı olmam lazım. Neden? Kibirli insan hiçbir yerde sevilmez ki. Ben çocukken hatırlıyorum, biz mahallede top oynarken, çok fazla top oynayamadık, bizim o kadar arsa vesaire falan yoktu. İşte ne oyunsa artık, kibirli olan, kendini beğenmiş olan arkadaş bile istemezdik yani. Toplumda zaten sivri böyle tipler, böyle agresif insanlar, ben bilirim iddiasında olan insanlar hiçbir yerde sevilmez ki. Dolayısıyla biz çok farklı bir açıdan yaklaşıyoruz. Bu programın diğerlerinden belki farkı bu. Nefis ruhun güzelliklerini taklit edebilir. Fakat adam olmaz. Taklitte kalır. Bugün Batı aleminde bir poker yüzünden bahsedilir mesela. Ne demek Fatih Bey, çok güzelsiniz. Sizin gibi bir insanla tanıştığım için çok şey. Arkasını döndüğünde bunu biz sövüşleyelim. Bu adamın aklı hiçbir şeye ermiyor. Hemen şirketi bilinmesini el değiştirip şu kadar parayı alalım gibi bir tarz artık neredeyse normal kabul edilmiş bir hareket şeklidir. Dolayısıyla tevazu bir mal pazarlamak için değil. İnsanlar sizi bulunduğunuz iş yerinde sevsinler diye değil. Eğer siz aşk ve ahlak bağlamında, tekrar söylüyorum, gerçekten içinizdeki ezel ve ebed arzusunu tatmin etme noktasında karakter olmayı düşünüyorsanız, buna kafayı takmış, ben insan olarak geldim, suretim insandı, siretim de insan olsun, ahlakım da insan olsun, olduğum gibi görüneyim ya da göründüğüm gibi olayım tarzında yaşamak istiyorsanız, tevazuda niyet şartı vardır. Ve tevazu Allah için yapılır. Yani hiç kimsenin sizi görmediği bir anda bile kalben o alçak gönüllülüğü hissetmenizle alakalıdır.
Sırası gelmişken Hazreti Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözüyle alakalı farklı bir açıklamanız olacağını geçen programlarda bahsetmiştiniz. Eğer uygun bulursanız.
Bunun sonuna doğru yapalım.
Peki.
Biraz da girizgahı o şekilde yapmış olduk. Şimdi şöyle bir şekilde devam etmek istiyorum. Niye bu tevazuyla Allah arasında hani irtibat, yaratıcıyla aramızda irtibat kuruyoruz? Bir kere prensip olarak eğer biz dindarsak, yani dini bir perspektifimiz varsa, yoksa bir şey denecek bir şey yok zaten, frekans da değiştirebilirler belki, ama belki insanlar dinle alakalı bir çalışmaları olmasa bile dindarların veya dini açıdan bu gibi işlerin nasıl bir ifade tarzı, üslubu olduğunu merak etmek için de bunu dinleyebilirler. Bir parantez daha açacağım müsaadenizle. Bendeniz şunu da hiç anlayamamışımdır. Evet, akademik çalışmalarda bulundum. Çocukluğumdan beri profesörlerin sohbetlerine özel olarak gittim. Yani orta üçte, lise yıllarında bir tarih profesörünün falanca kütüphanedeki 5-6 kişiyle konuşmasına gerek çay taşıma bahanesiyle, gerek çanta taşıma bahanesiyle gittim. Ama gerçekten şunu anlayamıyorum bendeniz. Mesela herhangi bir davranış hakkında, herhangi tarihi bir hadise hakkında akademik çalışma, ilmi literatür adı altında bir araştırma yapılırken, o sahayı dini sahada ve kitaplarda, Tevrat'ta, Zebur, hadi onlar belki tahrif edilmiş fakat Kur'an-ı Kerim'de ve hadis metinlerinde, o hadiseyle alakalı bir şeyi anlattıklarında nedense sözüm ona ilim adamları bu sahayla hiç ilgilenmezler. Onlara göre dogmalarla meşgul olmazlar. Halbuki dogma sadece burada doğrudur demektir. Bu perspektifte kalmaktır. Perspektifi bile olmamaktır. Misal olarak söylüyorum. Eğer ben firavunların tarihini araştırıyorsam, eski Mısır'ı falan araştırıyorsam, Firavun tevazu biraz ironik oldu. konunun içerisinde olması tesadüfi değil. Firavunların tarihini araştıran bir, ne bileyim işte, yani bir şekilde herhangi bir ilmi koldan, bu efendim firavunlar zamandaki tıp gelişimi vesairesi de olabilir, mimarisi de olabilir. Yani başka türlü sahiplerle de olabilir. Arkeolojik çalışmalar da olabilir. Şu bu. Fakat gayri ihtiyari, ben eğer bunun ilmi çalışmasını yapıyorsam, literatürü taramam gerekiyorsa, herhangi bir yerde yazılmış bir makaleyi taramam gerekiyorsa, gayet ilmi açıdan, yani çok normal olan bir hareket de şudur ki, ben Kur'an'da da geçen Firavun'la alakalı şeyleri okurum kardeşim. Yani metindir bu. Firavun'la alakalı filmi bile, senaryoyu bile inceleyen bir ilim adamının dinden, Kur'an'dan bu kadar uzak ve korku duyarak uzak kalması hakikaten ilmi olarak da izah edilemez. Bunu söylemek istiyorum. İşte bu bir dogmadır. Burada bu olmaz demek, dinin anlattığı şeyi ben dinlemiyorum. Sadece ölçülebilir, tartılabilir, işte uzunluğu, kısalığı anlaşılabilir, benim cetvelime uyabilir şeklindeki bir daralma tam bir dogmadır. Bunun altını çizmek istiyorum. Parantezi kapatalım. Şimdi dini açıdan bakarsak tevazu meselesine, birinci şey şudur. Bir, ben madem bu dünyaya kendi isteğimle gelmedim, getirildim ve ben kendimi bulmak, tanımak meselesiyle karşı karşıyayım. Çünkü ben kendi potansiyelimi bildiğim zaman yaratıcımla alakamı doğru şekilde kurabilirim. Burada tevazu rol oynar. O yüzden yaratıcıyla alaka ve niyetinde, tevazu niyetinde Allah duygusu, yaratıcı duygusunun olmasındaki sebebi hikmetlerden biri budur. İkincisi şudur, bir insan muhabbetle içindeki o gayb fakat varlığını hissettiği, birçok göz önünde bulunandan çok daha gerçek olduğunu hissettiği bir Allah duygusu insanda, gönlünde hakim olduysa, bu tanışıklık ve bu buluşmayla beraber şunu fark ederim ben. Allah da tevazu sahibi. Allah kendisinin bilinmesini ayetleriyle anlatmak mecburiyetinde değildi. Dikkat edin, bakın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin gelişi anlatılırken enzelna, inzal, nüzül kelimeleriyle gelir. İnmekle alakalı bir şeydir. İner. Çünkü burada o kadar büyük bir tabir, o kadar muhteşem bir vasıflandırma vardır ki, bir kere güzelliğin çok yukarılara ait olduğunu, yukarıdan aşağıdakilerin yukarıdan o güzelliği aldığına işaret vardır. Ama aynı zamanda yukarıdan da bize bakmaz Allah. Allah Teala'nın ayetlerine baktığınızda kendiniz hakkındaki tariflerde şunu görürsünüz. Siz yukarılardan indirildiniz bu aleme. Burada kalmayın. Burası sizin için bir sıçrama tahtası. Sıçrama mahalli. Buraya indikten sonra baş kaldırıp yukarıya doğru gidin. Aliye İzzet Begoviç'in muhteşem bir sözü var. Harika bir sözü. Yeryüzünün hocaları olabilmek için gökyüzüne başını kaldırmak lazım diyor. Yani buna benzer bir şey. Yani gökyüzünden o feyzi almak lazım diyor. Yeryüzünün hocaları ve aydınları olabilmek için. İnsanın yukarıdan daima hep yukarısıyla alakalı, ulvi bir şeyle alakalı, yani bir güzellik olduğunda gayri ihtiyari başını göğe kaldırmasındaki sebep, aslında ulvi bir alemden kopup bu aleme geldiğine işarettir. Allah Teala bazen bize bu Kur'an'ı indirmek tabiriyle getirir. Bazen sarkıtılan bir ip, hem de hiç kopmayan bir ip. Dünyayı adeta içine çeken bir girdap, fakat tutunduğunda da sana hiçbir zararı olmayacak bir mahal. Ayetlere baktığında, o ahlaka tutunduğunda seni asla içinde hapse muktedir olmayan bir makamdan bahseder. Koskoca bir Yusuf suresi anlatır. Kuyuya atılan, tabiri caizse en dibi bulan, fakat ahlakıyla Mısır'a sultan olan, sultanların bile huzurunda baş kestikleri bir zat olarak nazarımıza verir. Ve burada tevazu çok mühim bir şeydir. Allah Teala aslında aşk ve ahlak bağlamından bakarsak, ahlak dediğimiz aşkla beraber, ahlak dediğimiz şey Allah Teala'nın kendisinde olan güzel vasıfların halifesi olan kulunda yansımasından ibarettir. Tevazu, bakın dinleyicilerimiz bu hususta belki şaşıracaklar. Tevazu bu işin ilk adımıdır. Aslında maksut tevazu değildir. Daha ilerisi vardır bunun. Tevazu taklit edilebilir bir şeydir. O yüzden nefis ruhtaki bu güzelliği taklit edebilir. Fakat daha ilerisi vardır. Aşık olandaki ahlak tevazunun daha da ileri gelen bir boyutudur. Nedir o? Oraya geçmeden evvel şunu söyleyelim. Toparlarsak, insanın kudretle olan bağı, onu zaten o hakkı düşünerek insanı tevazuya sevk eder. Ve yine o Allah'la kudretle olan Celle Celaluhu bağı sayesinde, ya Allah bile tevazu ediyor. Allah Teala bile benim birçok şeyimi bildiği halde bilmiyormuş gibi, adeta yüzüme vurmadan beni hep himaye ediyor. Ayıplarımı ortaya dökmüyor. Kudret elinde halbuki. Her şeyi bilmesine rağmen bana adım adım, safha safha, yine de tenezzülen, benim bütün adımları doğumumdan ölümüme ve ondan sonraki hayatıma kadar bütün detaylarımı anlatıyor. Çocukluğumu anlatıyor. Anne babama nasıl davranacağımı, çocuk olduğumda nasıl olduğumu, büyük olduğum takdirde nasıl davranacağımı anlatıyor. Ağaçtan meyveyi toplarken ki ahlakıma kadar, hatta estağfirullah, ve la temşi fil ardı maraha, yere bile ayağını vurarak yürüme. Yerin bile hakkı var. Yeryüzü dediğim, çiğnediğim yerin bile hakkını bana soruyor. Ben artık bir insana karşı nasıl kibir yapabilirim? Allah bile bana tenezzül edip bu kadar muamelede bulunmuş, bu kadar efendim ahlakıma uygun şekilde tenezzül göstererek benimle alakadar olmuşken, ben nasıl insanlarla alakadar olmam? Nasıl kendimi çok seçkin bir yerde görürüm? Hangi kibirle Allah'ın huzuruna çıkabilirim? Üçüncü, insanın Allah'la alakası sayesinde tevazuya bürünüşü, Allah Teala bize bir şey resmeder. Kibirlilerin nasıl berbat olduklarını, tevazu sahibi olanların da nasıl yüceldiklerini. Tevazuyla alakalı tarihe bakmak, evet bir yoldur, bir yöntemdir. Toprağa bakmak da kafidir. Bir insan yürüdüğü toprağa bakarsa, milyonlarca yıl içerisinde oluşan bir maddeyle karşılaşır. Bu maddenin içerisinde yüz binlerce insanın dokusu, hayvanın, canlının bir şekilde oluşturarak toprak haline gelişi vardır. Kendisi şu anda o yerin üstünde yürüyordur ama bu yeryüzüdür. Yani sizi yiyecek olanın size baktığı yüzdür bu aslında. Toprağa konulduğunda sizi yiyecektir bu. Sizi de dönüştürecektir. O halde insan neyine kibir yapmaktadır? Topraktan bunu anlamazsa Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin söylediğine bakalım. Böyle kibirli, alımlı, çalımlı bir adam görmüş. Bazen insanların kibirlerin dalına binmek de bu kişilerin marifetidir. Şöyle atıyla giderken yularından tutmuş, hele bir baksana bana demiş. Sen demiş, anne rahmine düşmezden evvel veya az önce, biraz evvelinde, şöyle bir parçacık bir sudan, kokulu, çirkin kokan bir sudan ibaret değil miydin? Öldüğünde toprak olmayacak mısın? Kendi bedeninden çıkan kurtlar seni leşe dönüştürmeyecek mi? Şu anda da vücudunun %90'ı pislik, kan, irin değil mi? Adam durmuş, doğru söylüyorsun demiş. Kardeşim bu kadar necaset ve bu kadar yoklukta bu kibir neyin nesi demiş yani. Neyine gururlanıyorsun? Şimdi bu ölçüler vardır bakmasını bilene. Başka çok enteresan bir şeydir, çok acayip bir şeydir. Tohum ne kadar güzel olursa olsun Nesibe Hanım, bir tohum. Gayet parlak, rengarenk falan, böyle çiçek tohumları falan vardır, enteresan, rengarenk. Toprağa attığınızda bir tohumun çiçek vermesi, fide vermesi, yeşillenmesi nasıl olur diye baktığınızda çok acayip bir şey görürsünüz. Attığınız tohum tamamen toprakta erimedikçe ortaya bir şey çıkmıyor. İnsan da aşk potasında ve bu ahlakta kendi benliğini eritmedikçe, yani yarısını eritse olmaz mı? Olmuyor. Yarım erimiş bir buğday başak vermiyor. Tamamen cidarı gidecek. O dış yüzeyi gidecek, içindeki özle toprağın özü buluşacak, yok olacak, sonra yukarıya doğru bir şey çıkacak. Bir kaybı vardı. O bir kaybına, bir vücudun kaybına, bir varlığın kaybına yüz binlerce tohum çıkacak. Bir de bunun bereketi vardır. Tevazu hakkında da Sadi'nin çok güzel, ironik de diyebileceğimiz enteresan bir şey vardır. Biliyorsunuz bizim efsanevi efendim kültürümüzde, mitolojik de diyebilirsiniz belki, incinin oluşumu, İstiridye'nin içerisindeki incinin oluşumunu anlatırken bizim şark klasiklerinde Nisan yağmurlarıyla olduğu anlatılır. Yani Nisan yağmurlarının olduğu bir mevsimde İstiridye'ler biraz daha deniz yüzeyine doğru çıkarlar ve o Nisan yağmuru İstiridye'nin içerisine sızdığında ondaki gevher, ondaki artık nasıl bir terkibi varsa İstiridye'nin kendi kimyasıyla buluştuğunda inciyi ortaya çıkartır. Bu mitolojiden, mitolojik anlatımdan hareketle Sadi şöyle bir şey söyler. Su tanesi buhar olup da böyle yukarılara doğru çıktığında tabii büyüye büyüye gelir, bulut halini alır. Bulut halini aldığında şöyle bir aşağıya bakar, benim der yani, benim. Ne ki aşağıda gider. Sonra bir emir gelir, bulut yağmurunu, suyunu indirmeye başlar. O yağmur tanesi aşağı doğru inerken diyor. Yani anlatım şekli çok güzel. Var mıdır, olmuş mudur, değil midir? Yani onu başkası kovalasın, biz ona bakmıyoruz. Anlatımdaki lezzet çok güzel ama. Diyor ki, o yağmur tanesi işte benim diye o eda ile inerken bir aşağıya bakar ki aşağıda deniz var. Milyonlarca tane var, katre var, damla var. Bir anda onu görünce ben hiçbir şey değilmişim ya. Ben hiçbir şeymişim. Nasıl kibir yaptım böyle diye. Bir anda diyor denizle karşılaşan o tane tevazuya bürünür. Allah'ın o kadar çok hoşuna gider ki bu tevazu, o taneyi istiridye ile muhafaza eder. İçinde inci yapar. Sonra gider sultanların tacına, tam da baş üstüne bir inci olarak kondurur diyor. Tevazunun böyle bir tılsımı vardır diyor. Tevazu içten içe fetihtir. Tevazu hakikaten belki bir eziklik falan filan gibi olur. Evet, başka içinde inandığın bir fikir var, ortaya koyamıyorsan bu tevazu değildir. Yani bir insan inandığı bir davayı, hak olan bir şeyi, bir yetimin hakkını savunurken, bir öksüzün, bir dulun, bir efendim işçinin parasını, pulunun haksızlığını savunurken, herhangi bir hak yerine gelmiyor diye, batılla alakalı, küfürle alakalı, efendim dine hakaretle alakalı bir söz söylenirken, olur mu canım Kur'an'da böyle derken, bütün kitlelere hitap ederken siz mütevazı olabilirsiniz. Çünkü sizin tevazu makamınız insanları kendinizden alçak görmemek ve esas manaya boyun kesmektir. Yoksa tevazu hiç göze batmamak, çok mütevazi, vur kafasına ekmeğini al. Bunun, bu pintiliğin, bu pısırıklığın, ezikliğin tevazuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında veya Mekke'nin fethindeyken öyle bir şekildeydi ki adeta deve üstünde secde eder vaziyetteydi. Sanki muzaffer komutan o değildi. Büyük bir mahcubiyetle Allah'ın verdiği nimet karşısında secde halini yaşayan bir zattı diyor. Bir insan komutanken de tevazu sahibi olabilir. Babayken, anneyken çocuğuna karşı tevazu sahibi olamaz mı? Milyonlarca insana hitap ederken de insan tevazu sahibi olabilir. Bunun şartı kendinizde o varlığı görmemek. O yağmur tanesinin inişi gibi. Ve bunun Allah'a karşı bir hesabı olduğunu bilmektir. Dolayısıyla yani insanın ille de böyle bir kenarda kıyıda kalması değildir tevazu. Kitlelerin en önünde de olabilir. Konuşuyor da olabilir. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir öğretmen yüzlerce talebeyle konuşurken mütevazi olabilir. Ama öğretmeni dinlemeyen, öğretmeni konuşurken hiç onu takmayan bir insan çok kibirli olabilir. Hiç batmıyordur toplumda ama aslında o söz dinlememe, onun kalbinin bir şeyi kabul edememesi. Yani tevazu rahmet işareti olduğundan rahmeti kabul etmemek de kibirdir. Dolayısıyla bu mühimdir. Şimdi programın sonuna doğru, sohbetin sonuna doğru dedik ki aşk ve ahlak bağlamında düşündüğümüzde tevazunun da ilerisi vardır. Aşk bakımından bakarsak. Nedir o? Şimdi Nesibe Hanım, mütevazi dediğimiz bir insanı alalım. Zaten mütevazi demek tevazu sahibi insan demektir gerçi. Ne düşünürsünüz? Mesela şöyledir, işte siz okumuşsunuzdur, öğrenmişsinizdir de karşınızda hiç okumayan bir insan vardır fakat onu ezmezsiniz. Sanki siz de çok okumamışsınız gibi bir tavır takınırsınız. Dolayısıyla tevazuda şu vardır. Yani ben şu anda ondan üstün olduğumu biliyorum ama bunu göstermiyorum. Dolayısıyla insanda bir varlık vardır. Bir varlık vardır. Yani ben mesela büyüğüm, bu çocuk, şimdi ben bunu aslında şey yaparım, yani rahatlıkla ekart ederim ama neyse yapmayayım dersiniz. Burada çok ince bir şey var, yani bir detay var. Siz kendi varlığınızın farkındasınız fakat o varlığınızı ön plana koymuyorsunuz. Arka planda tutuyorsunuz. Tevazuyu böyle biliyoruz. Aşk olduğunda bu olmuyor. Kendinde varlık görmüyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl olabilir bu? Mantıken mümkün değil. Zaten burada mantık aramak, aşkta mantık aramak manasına gelir ki beyhudedir. Gayet de saçmadır. Buradaki espri şu. Öyle büyük bir güzellik, öyle büyük bir tecelli, öyle büyük bir tevazuyu sevdiğinden müşahede ediyor ki, onu seyretmekten kendisinde bir varlık göremiyor zaten. Aşık olduğu o zat, ondaki mevhum varlıkları, çok iyi bildiği, kesin inandığı varlıkları bile siliveriyor. Göremiyor zaten. Yani dolayısıyla tevazu taklitle başlar. Niyetle şekillenir, insanı karakter sahibi yapar. Fakat aşkın tevazusu sorulursa, onun adı artık tevazu değildir. Mahviyettir. Bunu karıştırıyorlar. Mahfiyet değil. Mahfi, gizli demektir. Mahu kelimesini konuşuyorum. Tamamen hakta ve aşkta silinmektir. Vesselam.
Ağzınıza sağlık hocam. Yine bizi bizden aldınız. Hazreti Mevlana'nın sözüyle alakalı açıklamanızı inşallah önümüzdeki bölümlerde inşallah yapalım. Peki. Haftaya tekrar buluşmak üzere sevgili kıymetli dinleyicilerimizle. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.